Ayrım 2. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 20. 2 Demet Nergis. Beyaz ışıklı ofisinden çıkınca her zamanki gibi zincirli kuyu katılımından girdi köprü yoluna. Arabalar çok yavaş ilerliyordu. Yarım saat geçmesine karşın köprü henüz görünmüyordu bile. Üşüdüğünü hissetti, klimayı açtı. Başını eline dayadı, dalıp gitti. Radyoda çalan şarkı İzmir'in kızlarını anlatıyordu. Yine mi diye söylenerek sinirli bir hareketle kanalı değiştirdi. O olmasın yeterdi. Ne kadar da severdi bu şarkıyı söyleyen kadını. Git diye efelendiği, gitme diye yalvardığı geçmişinde hep onun şarkıları vardı. Onun şımarıklığına, filozofluğuna, sözcüklerle cambaz gibi oynamasına, dürüstlüğüne, kahkahasına, aşmışlığına, şaşkınlığına, kocaman yüreğine, pervasızlığına bayılırdı. Ama tüm eski sevgililer gibi o da uzaklaşmayı başarmıştı kendisinden. Hem de böyle içten, böylesine derin bir ilişkiden sonra. Artık onun sesini her duyduğunda kocaman bir aldatılmışlık duygusu kaplıyordu yüreğini. CD'lerini bagaja koyalı zaten aylar oluyordu da şu radyoları engellemenin bir yolu yoktu. Benim gibi düşünmeyenleri iki cihanda da lekeli ilan ediyorum demişti eski sevgili. O derya bu sözlerle sığ pis kokulu bir fabrika atığına dönüvermişti birden. Sevgili eski olmuştu. Ve bu ihanet kadar canını yakmamıştı hiçbir ihanet. O çok sevdiği edebiyatçının sırf Nobel'i kapmak için büyük bir iftira kampanyasına katılması bile içini acıtmamıştı bu kadar. Dönüyordu herkes tek tek, yumuşak veya sert, hızlı ya da çabuk dönüyorlardı. Bayılarak izlediği filmlerin yönetmenleri reklamcı olmuştu zaten yıllar önce. Bir diğeri eski bir tiyatrocu başbakan için ölürüm diye demeç patlatmıştı. O da sen benim için şu anda öldün zaten diye restini çekmişti kendince. Ama bu son değişimi anlamıyordu. Yüreğinin çığlıklarını bazen gözyaşlarına bazen de isyana dönüştüren o minik kadının büyük ihanetini affedemiyordu. Sevdiği, imrendiği, özeline soktuğu, sırlarını paylaştığı, umutlarını bağladığı ne kadar insan varsa dönerek uzaklaşıyordu kendisinden. Köprünün ışıkları yanmıştı. Koca gözlü, kalın dudaklı bir çingene camı tıklattı abartılı bir hareketle. Korkuyla sıçradı. Kızın gülmeye başladığını görünce de kızıp bağırdı. Sonra kız öyle bir baktı ki gözlerine, içi sızladı durduk yerde bağırdığı için. Götürecek kimsesi olmamasına aldırış etmedi. İki demet Nergis aldı. Kız da affediverdi elbette bu korkak zengin beyzadeyi. Ben onların hiçbirinin camına bu kadar şiddetli vurmadım, hiçbirini korkutmadım, hepsini sevdim. Ne yaptılarsa aldım, ne yazdılarsa okudum, ne çektilerse izledim, ne oynadılarsa gittim. Hepsi tek tek kırdı kalbimi. Hepsine çingene kızın bana baktığı gibi bakıp yalvardım, yapmayın diye aldırmadılar. Bırakıp gittiler. Döne döne gittiler. Köprüye geldiğinde sağ şeride geçti, bir sigara yakıp camı açtı. Önce sigaradan bir nefes çekip üfledi. Sonra boğazın Marmara tarafından esen lodosu ciğerlerine doldurdu. İki cihanda da eli yakamda olacakmış. Suçum seni sevmek, sana inanmak mıydı be kadın diye söylendi kendi kendine. Yan şeritteki arabanın sağ koltuğunda oturan orta yaşlı kadının garipseyerek baktığını görünce utandı, sigarayı söndürdü, camı kapattı. Nergisleri burnuna götürüp kokladı. Sonra bir dalı ayırıp diğerlerinin tüm taç yapraklarını tek tek kopardı, yan koltuğa koydu. Sağ camı iyice açtı. Trafik açılmış, arabalar hızlanmaya başlamıştı. Koltuğun üzerinde oluşturduğu sarılı beyazlı taç yaprak yığınını avuçlayıp tüm gücüyle camdan dışarı fırlattı. Kimileri korkulukları aşıp denize doğru giderken, kimileri rüzgarın etkisiyle arabanın içine, kimileri de asfalta düştü. Hepiniz için birer çiçek yaprağı tüm eski sevdiklerim diye haykırdı sonra. Ve senin için koca bir dal, gidin hepiniz. Bana sizden kalan bu koku yeter. Gidin aşklarım. Kişilere geldiğinde araçlar yine durdu. Arkasındaki araba yanına geldi. Sürücü klaksona basıp camı aç işareti yaptı. Adam açtı. Sürücü dostça gülümsedi. Biraz önce attığınız çiçek döne döne benim aracın camından içeri girdi. Teşekkür ederim. Dikkat et diyebildi adam. Seni de üzmesinler. Beylerbeyi sapağına kırdı direksiyonunu. Arabasını park edip indi. Sahile doğru yürüdü bilinçsizce. Boş bir banka ilişti. Karşı yakaya dikti gözlerini. İstanbul hiç görmediği kadar siyahtı. Rica etsem saçımı okşar mısınız? 45'ine girmesine birkaç hafta kalmıştı. Oysa 20'sindeyken trafik kazası geçirdiğinde yukarıdakiyle yaptığı pazarlık dün gibi aklındaydı. 20 yıl istiyorum senden, bırak yaşayayım, 40'ıma bastığımda ne yaparsan yap. O kadar uzak geliyordu demek ki 40'lı yaşlar. Yukarıdaki insafla çıkmış, istediğinden de fazlasını vermişti. Elini artık iyice aklaşan saçlarına götürdü, sıkı sıkı kavradı. İşte o anda neden artık kimse benim saçlarımı okşamıyor diye düşündü. Bu duygu bir yol ayrımı oldu orta yaşları geride bırakan adam için. Sevgilisini düşündü ilk olarak. Bugüne kadar toplaşan bir elin parmaklarını geçmezdi saçını okşadığı günler. Kendi saçlarının okşanmasını da sevmezdi zaten. Ondan böyle bir şey istese alacağı yanıtı biliyordu. Aman sen de. Sonra da eşe dosta anlatıp rezil ederdi. Oğlunun saçlarını okşamıştı uzun uzun. Elbette belli bir yaşa kadar. Sonra ben bebek miyim deyip o da engellemişti babasını. Babasının saçlarını okşamak ise aklına bile gelmezdi. Başının okşanmasını isteyen bir baba. Ne kadar saçma. Annesini hatırlıyordu bir tek. Mor damarlı, kahverengi benekli, yamuk parmaklı elleriyle saçlarını okşadığını. Koca adam olmuştu. Yine de annesinin dizlerine yatmaya, ellerini saçlarında hissetmeye bayılırdı. Ama artık anne de yoktu. Hem de oldukça uzun bir süredir. Takmıştı adam bir kez, saçlarını okşatmak istiyordu. Çevresinde de bunu söyleyebileceği hiç kimsesi yoktu ki. Hem söylese kim bilir ne anlarlardı. Tek umudu berberdi. Erkekti ama olsun. Onun istediği sadece saçlarında dolaşacak 5 parmaktı. Kalktı gitti. Berberin elleri saçlarında dolaştı. Hatta masaj bile yaptı. Ama hiçbir şey hissetmedi. Taraktan farkı yoktu berberin soğuk, duygusuz ellerinin. Abisine söyledi, kibarca reddedildi. Siktir git lan, manyak mısın? En yakın arkadaşı, yumuşuyorsun oğlum, dikkat et diye uyardı pis pis sırıtarak. Ben de genel eve giderim, dedi kendi kendine. Hayatında hiç gitmediği o evlerden birini buldu internetten. Önce telefon etti, derdini anlattı. Gelin beyim, saçınızı da okşarız, başka yerlerinizi de, dedi bir kadın. Randevulaştılar, bir de parola verdi. Gelince Yasemin'in şefkat evi mi diye soracaksın. Adresteki eve ulaştığında kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Saçları beyninin içine batan birer okmuşçasına ağrı veriyordu. Utanıyordu, kendisini ayıplıyordu. Bu yaşta düştüğüm duruma bak diyordu. Ama gelmişti bir kez, geri dönüş yoktu. Zili çaldı, beklerken bir an kaçıp gitmeyi düşündü. Mini etekli bir kadın açtı kapıyı. Yasemin'in şefkat evi mi diyebildi çatallaşan sesiyle. Sakızını balon yapıp aradığın yerdesin şekerim dedi kadın, içeriye buyur etti. Büyük ekran bir plazma televizyon vardı girdiği beyaz ışıklı salonun en büyük duvarında. Müzik kanalı açıktı ve eşcinsel sunucu kırıta kırıta bir şarkıyı anons ediyordu. Üçlü kanepede oturan iki kız göz süzerek baktılar gelen adama. Berjerde oturan daha yaşlı ve tombul olanı sigarasından derin bir nefes çekip üfledi. Beyimizi ilk kez görüyoruz, hoş geldiniz, ne içersiniz dedi. Su yanıtını duyunca hepsi birden gülüştüler. Üçlü kanepenin bir ucuna ilişti, üzerine dikilen bakışlar rahatsızlığını arttırıyordu. Kadınlardan yaşlıca olanın durumu anladı. Kızlarımızdan hangisini isterseniz emrinizde beyim. Alın istediğinizi, gidin odaya rahatlayın. Bizim karı milleti meraklı olur, ondan böyle bakıyorlar size. Sıkılmayın, kendi evinizdeymiş gibi rahat olun. Kapıyı açan kadının getirdiği suyu içerken o ana kadar görmediği bir kadını daha fark etti. Salonun tül perdesini arkasına almış sokağa seyrediyor, televizyondan gelen şarkıya fısıltıyla eşlik ediyor, içeride olup bitenle ilgilenmiyordu. Üzerinde taşlanmış bir kot pantolon ve açık mavi bir tişört vardı. Yüzü görünmüyordu ama saçları turuncuya boyanmıştı. Adam işaret parmağıyla tülün arkasındaki kadını gösterince yaşlı kadın "Sevgi" diye seslendi. İsmini duyan kadın eliyle tülü araladı, gülümseyerek kendisini isteyen konuğun yanına geldi, elinden tutup kaldırdı. "Gel sevgilim, gidelim." Dar bir koridordan geçip beyaza boyanmış camlı bir kapıdan içeri girdiler. "Sevgi, rahat ol aşkım, otur şöyle." diyerek yaylı karyolayı işaret etti. Adam montunun önünü kapatarak ve içinde bulunduğu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu her haliyle belli ederek çöktü karyolaya. Sevgi bir sigara yaktı, müşterisinin yanına oturdu. Adamın elini tuttu, gözlerinin içine baktı. Dumanı yüzüne üfledi. Seni gören de mektebe ilk gelen çocuk zanneder. Rahat ol be amca, işimiz bu bizim. Tam montunu çıkarmak için elini adamın göğsüne götürmüştü ki adam fısıldayabildi. Ben aslında... Durdu. Aslında ne? Yoksa sapık mısın? Yok yok, öyle değil. Ne öyleyse? Aslında ben... Hay senin aslına da Kerem'ine de be amca. Ben sevişmek için gelmedim. Emekli aylığını almaya mı geldin? Burası banka değil, aşk evi. Burada çatır çatır. Yok yok, biliyorum. Hayda, şimdi de yok yoka bağladı. Derdin ne, söylesene be adam. Ben telefonda da şey etmiştim. Sadece saçımı okşamanızı istiyorum. Mümkün mü? Film mi çekiyorsun sen amca? Ne saçı? Her yerini okşarım ben senin. Yalar yutarım. Yok yok, sadece saçımı. Gel bakayım buraya. Sevgi ilk kez duyduğu bu garip fanteziyi gerçekleştirmek için sigarasını söndürdü. La havle çekip adama biraz daha sokuldu. Bebek sever gibi adamın yüzünü göğüslerine gömdü, saçlarını okşamaya başladı. Aman da aman, şefkateme ihtiyacı varmış benim yaşlı aygırımın. Konuşmasanız. Kadın sustu. Adamın saçlarını karıştırmayı sürdürdü. Saç köklerini kaşıyor, iki elinin baş parmağıyla alnına masaj yapıyordu. Daha birkaç dakika bile geçmemişti ki adam ayağa fırladı. Benim istediğim bu değildi. Tahrik olmak istemiyorum. Sadece sevildiğimi hissetmek istiyorum. Ama sanırım burada mümkün olmayacak. Cebinden iki tane yüzlük banknot çıkarıp uzattı. Sevgi bozulmuştu ama parayı alınca yumuşadı. Üzülme be amca, geçer. Ha, başka yerlerin okşanmasını istediğin zaman da gel. Salondaki kadınların şaşkın bakışlarını aldırmadan kapıyı çekip çıktı adam. Kanter içinde kalıncaya kadar yürüdü. Kendisine kızıyor, ağız dolusu küfrediyordu. Sen bu yaşa kadar bir kez bile genel eve gitme, sonra sırf saç okşatmak için tut kendini rezil et. Artık kararını vermişti. Yaşadığı kesinlikle bir hastalıktı ve en kısa zamanda bir psikiyatra gidecekti. Öylesine yordu ki kendisini, başı dönmeye, gözü kararmaya başladı. Bulduğu ilk banka oturdu. Elleri titriyor, alnından boncuk boncuk terler süzülüyordu. Tam bayılıyorum galiba diye düşünüyordu ki saçlarında yumuşacık, sevgi dolu bir el hissetti. Gözlerini kapadı, başını arkaya doğru attı. Yaşadıklarına inanamıyordu. Uzun bir süre kıpırdamadı. Sadece kendisini okşayan ve iyi misiniz diye soran elin sahibi bayıldığını sanıp paniklemesin, ambulans falan çağırmaya kalkmasın, bu güzel anı bozmasın diye iyiyim diyebildi. Sahibini bilmediği, tanımadığı o el saçlarında gezindikçe içindeki büyük boşluğun dolduğunu hissetti. Hem kendisini okşayan o elin sahibini sevdi, gözlerini hiç açmadan, hem de sevilmeye hala ihtiyaç duyabildiği için kendini. Günlerdir yaşadığı gerilimden eser kalmadı. Usul usul açtı gözlerini. Yanında oturan, saçlarını okşamayı sürdüren kadın gülümseyerek bakıyordu. Yanakları sarkmış, gözleri canlılığını yitirmiş, düz beyaz saçları yer yer dökülmüştü. ''Saçlarını okşamam iyi geliyor değil mi oğlum?'' diye sordu şefkat dolu, iyimser bakışlarla. ''Hem de nasıl, ne kadar ihtiyacım varmış?'' diye yanıt verdi adam. Sonra ekledi. Böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu nasıl anladınız? Kadın okşamayı hiç kesmedi. Sır vermek istercesine adamın kulağına yaklaştırdı dudaklarını. 20 yıldır yalnızım. Yalnız bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi çok iyi bilecek yaştayım. Sonra hınzırca güldü. Hem biliyor musun? Ben de bu banka oturup sırf birileri saçımı okşasın diye kim bilir kaç defa fenalaşmış numarası yaptım. Adam kadının ellerini iki elinin arasına aldı. Dudaklarına götürüp öptü. İkisi de mutluydu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.